Üçüncü dizin, sayfa 87. Yedinci bölüm, demokrasi için büyük tehdit, laiklik karşıtlığı. Sevgili okurlarım, bu bölümde demokrasi ile laiklik arasındaki vazgeçilmez ilişkiye ve Türkiye'de laiklik karşıtı akımların demokrasiyi nasıl tehdit ettiğine değinmek istiyorum. Çünkü laiklik ilkesine bağlılık olmadan, bu ilkenin insan haklarını, bireyin özgürlüğünü koruyan özelliklerine uymadan bir ülkede demokratik rejimin işlemesi olanaksızdır. Bugün Türkiye'de laikliğin tehlikede olduğu kanısındayım. Bu tehlikenin ülkemizdeki anayasal rejim için büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Bu kanımı şu gözlemlere dayandırıyorum. Türkiye'de laiklik hem iç hem de dış dinamik ögelerinin tehdidi altındadır. Bu iki grup öge birlikte etki yaptıkları zaman, hele hele biraz aşağıda işaret edeceğim biçimde birbirine aslında zıt olan dış dinamik ögeleri, bu zıtlıklarına karşın Türkiye üzerinde aynı yönde etkide bulunduklarında toplumu çok derinden sarsabilir. Önce dış dinamik ögelerini irdeleyelim. Laikliği tehdit eden dış dinamik ögeleri. Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye iki genel dış dinamik grubunun etkisi altındadır. Bunlardan biri Batı dünyası, öteki İslam alemidir. Batı dünyası da Türkiye üzerine biri ABD, öteki AB olmak üzere iki ayrı merkezden etki yapmaktadır. Şimdi bu üç etki merkezinin laiklikle ilgili durumlarına bakalım. ABD Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele için dünyada ve Türkiye'de İslamcı akımları hem siyasal hem toplumsal ve kültürel hem de ekonomik olarak desteklemiştir. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle İslam terörü 11 Eylül 2001'de Amerika'yı da vurunca ABD küreselleşme bağlamında dünya egemenliğini pekiştirmek için yeni önlemler almaya başlamış, Afganistan'ı ve Irak'ı işgal ve Büyük Orta Doğu projesini de ilan etmiştir. Bu proje çerçevesinde ılımlı İslam siyasetini uygulayan bir müttefiğin, yani Türkiye'nin İslam dünyasında işlevsel olacağı umut ve düşüncesiyle ülkemize biçilen rol ılımlı İslam modelidir. ABD Türkiye'yi İslam dünyası için bir örnek olarak kullanmak istemekte, laik Türkiye'nin İslam ülkelerince benimsenmediğini düşünerek onu ılımlı İslam devleti çizgisine çekmek istemektedir. Oysa ABD'nin gözden kaçırdığı husus, Türkiye laiklikten geri dönerse örnek olma özelliğini de yitireceği, çünkü demokrasisini koruyamayacağı gerçeğidir. Ilımlı ya da sert bir İslam modelinin laikliğe aykırı olduğu ve demokratik ve laik sistemden bir geriye dönüşü gerektirdiği açıktır. ABD'nin bu önerisi Huntington'ın ünlü kitabında dile getirilmiştir. Huntington'ın önerileri için benim Küresel Terör ve Türkiye adlı kitabımla 21. yüzyılda Türkiye adlı çalışmama bakılabilir. Batı dünyası içindeki ikinci çekim merkezi olarak ülkemizi doğrudan etkilemekte olan AB'nin laikliğe bakışı da ABD'ninkinden çok farklı değil. Örneğin Almanya yıllardır İslamcı örgütleri korumakta, hatta beslemektedir. AB Türkiye'deki İslamcıların demokrasi adına yaptıklarını öne sürerek hemen hemen her laiklik karşıtı eyleme destek vermiştir. AB'nin buradaki rolü iki taraflıdır. Bir yandan Türkiye'yi AB üyesi olarak görmek isteyenler, İslam'a da hoşgörülü baktıklarını kanıtlamak için böyle davranmakta, öte yandan Türkiye'yi AB'den dışlamak isteyenler, Türkiye bir İslam ülkesidir, kültürü bizimle bağdaşmaz kozunu kullanmak için bu oluşuma destek vermektedir. Sonuç olarak AB'nin de Türkiye üzerindeki etkisi farklı grupların farklı nedenlerine dayansa da aynı doğrultuda laikliği zayıflatıcı yönde olmaktadır. Dış dinamik ögelerinin ikinci grubu olan İslam alemine gelince, bunların hedefi tartışmasız olarak laikliktir. Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni hem kendi otoriter ve totaliter iktidarlarına hem de bu iktidarlarını dayandırdıkları dinsel kültüre karşı bir tehdit olarak gören İslam ülkeleri, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri laiklik ilkesine olan düşmanlıklarını hiç saklamamışlardır. Üstelik bir komşu İslam ülkesi olan İran, mahkeme kararlarıyla da belirlendiği gibi Türkiye'de demokrasiyi savunan Atatürkçü kamuoyu liderlerini öldüren İslamcı katillere bizzat destek vermiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunu gibi görülen bir türban bunalımının aslında çok daha geniş boyutlu bir Orta Doğu ve hatta bir siyasal İslam sorunu olduğu, Fransa'ya karşı girişilen ülkemizle birlikte Doğu ve Batı dünyasının pek çok büyük merkezinde aynı günde sergilenen eş güdümlü protesto eylemleriyle iyice açığa çıkmıştır. Sonuç olarak Batı dünyası içindeki iki ayrı merkez ile temelde Batı dünyasına zıt olan İslam alemi hep birlikte Türkiye'deki laikliği tehdit eden bir yöneliş içindedir. Bu muazzam etkiye bir de iç dinamik ögeleri eklenince, aklı başında hiçbir insanın laikliğin tehlikede olduğunu görmemesine olanak yoktur. laikliği tehdit eden iç dinamik ögeleri. Türkiye'de laiklik cumhuriyetle birlikte yukarıdan aşağı bir süreç içinde kabul edildiğinden tabii ki bir toplumsal tabana değil bir siyasal kadronun devrimci ideolojisine dayalıydı. Bu nedenle de zaman içinde hem siyasal toplumsal ve ekonomik gelişmelere hem de bu gelişmelere öncülük edecek bir eğitim seferberliğine dayalı olarak yerleşmesi öngörülmüştü. Oysa siyasal ve toplumsal gelişme ve bu gelişmeye öncülük etmesi beklenen eğitim, çok partili düzene geçildikten sonra laiklik konusunda ciddi bir kesintiye uğradı. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti, topluma mal olmuş Atatürk devrimleri ve topluma mal olmamış Atatürk devrimleri konulu bir tartışma açarak geri adımlar atmaya başladı. Önce Türkçe ezan Arapçaya çevrildi, sonra okullarda kullanılan dil yeniden eski dile döndürüldü. Zaten vazgeçilmiş olan köy enstitüleri eğitimi yerine ilahiyat fakülteleri ve imam hatip okulları açılmaya başlandı. Başbakan şeyhlerin elini öperek siyasal destek aradı. Bu arada laik ve demokratik bir rejimin güvencesi olan çağdaş sınıfsal gelişme çok yavaş ilerliyordu. 27 Mayıs 1960'ta kesintiye uğrayan eğitimdeki bu geriye dönüş, Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'nin 1965 yılında iktidara gelmesiyle yeniden başladı. 1975'ten itibaren de kurulan 1. ve 2. Milliyetçi Cephe hükümetleri zamanında hem İmam Hatip okullarının açılması yaygınlaştırıldı hem de genel eğitimin İmam Hatip eğitimine kaydırılması hızlandırıldı. 1980 askeri darbesi hem din eğitimini zorunlu kılarak hem de İmam Hatiplilerin bütün üniversitelere doğrudan girişlerini sağlayarak bu laiklikten geri dönüş projesine destek verdi. Darbeciler siyasal partileri kapattıkları için toplumsal desteği din ekseninde aramak gibi bir de genel strateji uyguladılar. Bu arada demokrasinin sadece bir çoğunluk yönetimi olduğu, devletin milletle kavga ettiği gibi yanlış siyasal sloganlarla laiklik temeline dayalı gerçek demokrasinin kuyusu ideolojik ve siyasal olarak kazılmaya başlandı. Derken türban eylemleri ortaya çıktı. Artık laiklik karşıtı bir tabanın oluştuğu ve eyleme geçmesi gerektiği düşünülüyordu. Eğitim demokrasiye bağlı değil, tam tersine laiklik karşıtı insanlar yetiştirmeye başlamıştı. Bu çerçevede gelişen siyasal akımın temsilcisi olan Refah Partisi'nin önü 28 Şubat'ta kesildikten sonra ortaya AKP çıktı. Merkez sağın yolsuzluk ve kötü yönetim dolayısıyla orta solunda liderlik sorunlarından dolayı çökmesinden sonra AKP bu boşluktan yararlanarak iktidar oldu. 2007 seçimlerinde bu iktidarını daha da güçlendirdi. Bugünkü iktidarın kökü demokrasiden yararlanarak onu değiştirmeye ve laiklikten uzaklaştırarak din ağırlıklı bir yönetim oluşturmaya kararlı kadrolardan oluşmaktadır. Bu kadroların bir bölümü artık değiştiklerini ve demokrasiye inandıklarını belirtmektedir. Fakat yaptıklarıyla laiklik karşıtı eğitim sürecini ve dinci devlet yönetimini destekleyen bir görünüm sergilemektedir. Toplumun ekonomik ve kültürel gelişme düzeyi ise henüz demokrasiyi ve tabii laikliği tüm kurum ve kurallarıyla benimseyen, destekleyen bir sınıfsal yapı ve bir toplumsal bilinç üretememiştir. Dolayısıyla eğitim hala laiklik konusundaki en önemli araçtır. İktidarın pek çok şeyi riske atan hem ilköğretim ve liseye hem de üniversitelere yönelik kendi dediğini yaptırma inadının altında laiklik karşıtı özlemlerinin yattığını artık pek çok kişi biliyor. Manzara bugünkü iktidarın laiklik karşıtı eğitim sürecini daha da güçlendirmek ve pekiştirmek istediği biçimindedir. Üstelik bu amaç yine Türkiye'de tarihsel olarak demokrasinin yozlaştırılmasının en önemli ifadeleri olarak çarpıtılan milli egemenlik, milli irade gibi demokrasinin temelini oluşturan görüşlere dayandırılmaktadır. Şimdi bir an durup düşünelim. Avrupa Birliği sözcüleri durup dururken ne diye Kemalizme saldırmaktadır? İşte bu sorunun yanıtı iç ve dış dinamik ögelerinin hep birlikte Türkiye'deki laik ve demokratik düzene karşı oluşturdukları tehdidin bir ifadesidir. Cephenin gücü tehlikeyi büyütmektedir. Atatürkçü aydınlar laik rejimi zayıflatmak için katledildiler. Radikal İslamcı katillerin 1990'dan sonra işledikleri önemli cinayetleri kısaca anımsayalım. Profesör Doktor Muammer Aksoy, Ankara, 31 Ocak 1990. Çetin Emeç, İstanbul, 7 Mart 1990. Turan Dursun, İstanbul, 4 Eylül 1990. Doçent Doktor Bahriye Uçok, Ankara, 6 Ekim 1990. Uğur Mumcu, Ankara, 24 Ocak 1993. Ali Günday, Gümüşhane, 25 Temmuz 1995. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Ankara, 21 Ekim 1999. Necip Hablemitoğlu, Ankara, 18 Aralık 2002. İhsan Güven, İstanbul, 30 Nisan 2004. Bu cinayetlere 2 Temmuz 1993'teki Sivas katliamını, Kasım 2003'te İstanbul'da intihar saldırıları yoluyla yapılan sinagog, HSBC Bank ve İngiliz konsolosluğu bombalamalarını ve yine İstanbul'da 9 Mart 2004'te Kartal Mason Locası'na düzenlenen intihar saldırısını, Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaları ve Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da yapılan silahlı saldırıda Yargıç Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülüşünü ekleyin, manzara bütün ciddiyetiyle ortaya çıkacaktır. Bu ortam içinde aralarında kendini İslamcı feminist diye niteleyen Gonca Kurişe de olmak üzere pek çok insanı öldüren bir İslamcı katil şebekesinin korkunç cinayetleri de kamuoyu tarafından hala unutulmamıştır. Tabii her ideolojinin ya da inancın radikal taraftarları şiddet eylemcileri olabilir. Böyle katiller ya da fanatikler var diye hiçbir ideoloji, inanç ya da din suçlanamaz. Nitekim İslam adına eylem yaptıklarını öne süren bu katillere karşı da ilk önce Türkiye'deki bazı gerçek din bilginlerinden tepkiler gelmiş, Müslümanlığın bu cinayetlerle bağdaşmadığı ve özdeşleştirilemeyeceği vurgulanmıştır. Ama yine de toplumsal gerçek bütün acılığıyla ortadadır. Laik ve demokratik düzene yürekten bağlı üniversite hocası, yazar veya düşünür kimlikleriyle ön planda olan önemli bir bölümü de kendilerini Atatürkçü diye niteleyen kamuoyu önderleri teker teker öldürülmektedir. Böylece bir yandan toplumun laik ve demokratik kesimlerine, kendilerini Atatürkçü diye niteleyen bireylerine korku salınmakta, öte yandan demokrasiyi savunan liderler ortadan kaldırılarak laikliğin ve dolayısıyla demokrasinin düşünsel planda gelişmesi önlenmektedir. Bu manzaranın Türkiye'deki laiklik karşıtı akımları güçlendirdiğini görmek için insanın siyasal ya da sosyal bilimci olmasına gerek yoktur. Bu insanlık dışı cinayetler serisi tek başına bile bir rejimi tehdit edebilecek boyutlara ulaşmışken, siyasetin ve bürokrasinin çeşitli yerlerindeki kadrolaşma hareketleri, türban eylemleri ve İmam Hatip eğitiminin genelleştirilmesi ve yaygınlaştırılması çabaları olayı daha vahim bir hale getirmektedir. Buna bir de Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin ılımlı İslam yaklaşımını ve Büyük Orta Doğu Projesi bağlamında Türkiye'ye biçilmek istenen rolü eklerseniz, tehlikenin nedenli büyük olduğu açıkça ortaya çıkar. Ben demokrasiye olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Demokrasiyi sadece ülkem için değil tüm dünya düzeni için de bir çıkış olarak görüyorum. Şu anda dünyada görülen tüm olumsuzluklara karşın bütün ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde demokratik bir yapı çerçevesinde eşitlikçi ve adil insan haklarına dayalı bir düzen içinde yaşayacaklarına inanıyorum. Ama demokrasi ideali için insanların ve devletlerin çok çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sonunda her toplum ve genel olarak insanlık ancak kendi çabalarıyla hak ettiği mutluluk ve refah düzeyine erişebilir. El-Kaide'nin Türkiye serüveni. Kamuoyumuz kimi zaman dehşet verici çok önemli olayları basit bir gazete veya televizyon haberi olarak görmekte, bu haberlerin ardında yatan korkutucu gerçeği ya algılamamakta ya da kendilerinin güvenli sandıkları günlük yaşam düzenleri içinde algılamak istememektedir. Cumhuriyet'in yurt haberleri servisi şefi Mehmet Faraç, İkiz Kuleler'den Galata'ya El-Kaide Turka adıyla Günize Yayıncılık tarafından basılan bir kitap yazdı. Son zamanlarda dünya üzerindeki İslam terörünün öncüsü El-Kaide'nin Türkiye'deki serüvenine baktığımızda insanın tüyleri ürperiyor ve laik rejimin nasıl bir tehlike altında olduğunu daha iyi anlıyor. Faraç, İslam terör örgütleri konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından biridir. Türkiye'deki durumu da en iyi bilen ve en doğru çözümleyen bir beyindir. Şimdiye kadar da Hizbullah'ın Kanlı Yolculuğu ve Kod adı Hizbullah adlarında iki ayrı kitabı yayınlanmıştı. Konuyla ilgilenen okurları mutlaka bu kitapları da okumalılar. El-Kaide Turka adlı kitapta El-Kaide ile Türkiye'deki İslamcı teröristler arasındaki ilişkiler, türban eylemleri ile terör eylemleri arasındaki bağlantılar, İslam'ın teröre kaynak olarak kullanılmak istenen ideolojileri, bu ideolojilerin eleştirileri, teröristlerin nasıl devlet tarafından izlendikleri ama eylemlerin önlenemediği anlatılıyor. Bu kitabı okuduğunuzda Türkiye'nin nasıl bir uluslararası baskı ve terör çemberiyle karşı karşıya olduğunu ve bu tehlikenin içeride nasıl gelişip serpildiğini görüyorsunuz. Faraç kitabın girişinde başlarken diye muhteşem bir çözümleme yapmış, Türkiye'deki tehlikenin nasıl beslenip büyütüldüğünü çok iyi özetliyor. Türkiye'de siyasal İslam 1980 sonrası önemli bir ivme kazandı. Tebliğ, mürit, cemaat üçgeni sosyal yaşamda, ekonomide ve politikada siyasal İslamcıların yarattığı devinim nedeniyle önemli bir aşama da kaydetti. Çok partili rejime geçişin başladığı 1946'dan bu yana tarikat ve cemaatlere oy uğruna verilen tavizler ise bir süre sonra bu kesimde önemli kazanımlara yol açtı. Bu kazanımlar önce sayıları giderek artan müritlere, partileşen tarikatlara ve sanayileşen bir din ticaretine dönüştü. İslamcı kesim 1980 öncesi köhne kitap evleri işleterek, küçük tirajlı dergiler çıkartarak mürit kazanma çabasına girerken, özellikle bir nakşi olan Turgut Özal'ın 1983 yılında ABD desteğiyle iktidara gelmesinin ardından hareketlendi. Faraç İslamcı medyanın gelişimini özetledikten sonra ekonomi ve eğitim alanına geçiyor. Bu alanlarda da artık İslamcı ekonominin ve eğitimin büyük sermaye gruplarına ve devlete karşı kafa tutacak bir güce eriştiğini vurguluyor. Tebliğ, mürit, cemaat üçgeni dev bir ekonominin verdiği moral ve siyasal alandaki gücün verdiği cesaretle de bir süre sonra tarikat, ticaret, siyaset olgusuna dönüştü. İstanbul'da 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde İslamcı bir grup tarafından gerçekleştirilen 4 intihar saldırısı eylemine bakıldığında da yukarıdaki tablonun etkilediği, barındırdığı hatta beslediği bu 3 ayaklı yapı ortaya çıktı. Şiddet ise ne yazık ki bu yapının 4. ayağı oldu. Kapalı toplum yapısı ve tecritli yaşamın egemen kılındığı tarikat dünyası, diyanet denetiminden kaçırılan bazı camiler bu militanların barınması, örgütlenmesi için ne yazık ki barınağa dönüştü. El-Kaide'nin taşeronluğunu yaparak 150 bin dolar uğruna İstanbul'da 58 kişiyi katleden, 650'den fazla insanı yaralayan militanların büyük bölümü İslamcı vakıflarda eğitildi. İslamcı kesimin kurduğu şirketler bu militanlara iş verdi ve kucak açtı. Bazı Saadet Partili belediyeler onların ticaret yapmasına olanak tanıdı. İslamcı kesimin bazı yayın evleri bu militanların buluşma noktası, koordinasyon merkezi olarak kullanıldı. Bu yayın evlerinin bastığı bazı yayınlar militanların başucu kitabı oldu. Faraç bütün bu oluşumların sonucunu ise şöyle özetliyor. Görüldüğü gibi dört ayaklı bu yapıda sinsice barınan kimi radikal gruplar, sonunda Türkiye gibi nüfusunun büyük bölümünün Müslüman olduğu bir ülkede, Ramazan gibi kutsal bir ayda belki de çoğu oruçlu olan onlarca insanı katletmekten kaçınmadı. Faraç'ın bu kitabı tam bir ibret belgesi. Bir yandan İslam düşüncesindeki selefilik, öte yandan dış ülkelerdeki örgütsel bağlantılar, Faraç'ın kanlı cinayetlerin arka planı olarak ele aldığı ve tartıştığı gün ışığına çıkardığı sorunlar. Bu kitabı okursanız Türkiye'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Bu bölümde anlatmaya çalıştığım laiklik karşıtlığının Türkiye'deki demokrasi için nasıl bir tehlike oluşturduğunun bilincine varacaksınız. Çünkü Faraç'ın işaret ettiği eğilimler, tutum ve davranışlar bugün de hızlanarak sürmektedir. Laikliğin püf noktası ve türban sorunu. Sevgili okurlarım, 21. yüzyıl Türkiye'sinde hala laikliğin tanımını tartışmamız utanç verici. Başbakanın laiklik anlayışı ile tarihsel, toplumsal ve kuramsal, yani bilimsel laiklik anlayış birbirini tutmuyor. Başbakan devlet laik olabilir, birey laik olamaz diyor. Oysa tarih, Kur'an ve dolayısıyla bilim birey hangi inançta olursa olsun laik de olabilir diyor. Başbakan türban ya da sıkma baş denilen başörtüsü biçiminin inancın yani Müslümanlığın gereği olduğunu ve bir özgürlük sorunu niteliği taşıdığını söylüyor. Oysa sadece Türkiye'de değil dünyada yaşayan milyonlarca Müslüman kadın ve erkek türban ya da sıkma baş denilen başörtüsü biçiminin dinin yani Müslümanlığın gereği olduğunu ve bir özgürlük sorunu niteliği taşıdığını düşünmüyor, başını örtmüyor. Başbakan ve onun gibi düşünenler mi haklı yoksa onlar gibi düşünmeyen milyonlar mı? Bu sorunun yanıtını kim verecek? Hakem kim? Nerede? Biliyoruz ki aynı dinden olan farklı mezheplerin ve değişik ülke halklarının dinlerini yaşama biçimleri birbirlerinden farklı. Örneğin Suudi Arabistan'ın, İran'ın, Libya'nın, Türkiye'nin yani bu ülkelerde yaşayan Müslümanların din uygulamaları birbirinden değişik. Hakem kim? Nerede? Peki zaten bir din mensuplarının hangi kurallara uyacağı bile tartışmalıyken bir de din ilkeleriyle devlet ilkeleri çatışırsa ne olur? Yanıt laiklikte. Laik ve demokratik ülkelerde tek bir dinin veya mezhebin ilkeleri devlet yönetimine egemen kılınamaz. Çünkü devlet bütün dinlere, mezheplere, inançlara ve inançsızlara aynı uzaklıktadır ve hepsini korur. Ama laikliğin püf noktası burada değildir. Laikliğin püf noktası devletin asıl belli bir inancın sahiplerini, o inancın lideri olduğunu iddia edenlerin baskısından korumasıdır. Asıl demokrasi, asıl laiklik, asıl özgürlük, herkesin inancını bir siyasal ya da dinsel liderin emirlerine göre değil, kendi özgür iradesine, vicdanına göre yaşayabilmesidir. İnanç konularında hakem, inanç sahibinin vicdanıdır. Çünkü davranışlarının hesabını o verecektir, tek başına. İşte laikliğin püf noktası bireye bu özgürlüğün tanınmasıdır. Bireyin gerektiğinde ileride ayrıca üzerinde durarak açıklayacağım mahalle baskısına karşı korunmasıdır. Laik devlet tarihsel süreçler içinde din devletinin karşıtı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle de din devletinden yana olanlar tarafından dinsizlik olarak görülür ve tanımlanır. Oysa laiklik bütün inançlara ve inançsızlara eşit davranan bir devlet öngördüğü için din devletinden yana olanların öne sürdüklerinin aksine inanca karşı değildir. Tam tersine inançların hepsini ve inançsızları koruyan bir niteliğe sahiptir. Türkiye'de laikliğe karşı olanların öne sürdüğü tezler 6 ana başlık altında toplanabilir. 1. Laiklik dinsizliktir. 2. Devlet laik olabilir, birey laik olamaz. 3. Laik rejimde devlet dine, din devlete karışmamalıdır. 4. Kamu alanında türban, sıkma baş kullanmak serbest bırakılmalıdır. Çünkü bu davranış bireysel özgürlükler kapsamındadır. 5. Üniversitelerde türban hiç olmazsa öğrenciler için serbest bırakılmalıdır. Çünkü onlar kamu görevlisi değil, kamudan hizmet alan konumundadırlar. 6. Türkiye'de Müslümanlar da baskı altındadır. Bu tezlerin 6'sı da yanlıştır. 1. Laiklik dinsizlik değildir. Laiklik tam tersine bütün inançların ve inançsızların güvencesidir. Yönetimin meşruiyetinin ve işleyişinin din dışı kurallara dayanmasının nedeni, devletin bütün farklı inanç sahiplerine ve inançsızlara sadece kendi vatandaşları olduğu için eşit davranmasıdır. 2. Devlet de laik olabilir, birey de. Laik devletten yana olan birey, laik bireydir. Bir Müslüman da, bir Hristiyan da, bir ateist de laik olabilir, olmayabilir de. 3. Laik rejimde din devlete karışamaz ama devlet başka inanç sahiplerini baskı altına alma eğilimindeki dinci ve mezhepçi davranışları sınırlamak ve kısıtlamakla yükümlüdür. Devlet bireylerin inançlarını korumak için ona baskı yapan akımlara, eylemlere, örgütlenmelere müdahale etmekle yükümlüdür. 4. Devlet herhangi bir inancı temsil etmediği, türban ise bir dinsel simge olduğu, yani bir inanca bağlılığı temsil ettiği için kamu alanında kullanılamaz. 5. Üniversitelerde türbanın serbest bırakılması, türban takmayan evlatlarımızın dinsiz, imansız, iffetsiz, ahlaksız suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasına ve hem temel hak ve özgürlüklerin hem de genel güvenliğin zedelenmesine yol açacaktır. Türbanı dinsel simge olarak kabul eden görüş, başını örtmeyenleri dinsiz, imansız ve ahlaksız sayar. Kim, hangi aile kızını dinsiz, imansız, ahlaksız sayılacağı bir üniversite ortamına yollayabilir ki? Bu nedenle türbancılar dinsel siyasal iddialarından vazgeçmedikçe böyle bir serbestliği söz konusu olamaz. Ayrıca gerek ulusal hukukumuz gerekse Avrupa Birliği hukuku yukarıdaki sakıncaları da dikkate alarak üniversitelerde türbanı yasaklamıştır. 6. Türkiye'de başta Müslümanlar olmak üzere bütün din mensupları inançlarının gereği olan ibadetlerini yapma güvencesine sahiptir ve bu haklarını özgürce kullanır. Müslümanlara baskı uygulandığı iddiası koca bir yalandır. Yasaklar sadece dinin siyasal alanda kötüye kullanılmasını engellemek için vardır. Türkiye'de türban konusu siyasal ve dinsel simge olarak istismar edildikçe durumun normalleşmesi olanaklı değildir. Yönetim toplumu ve devleti din ekseninde yeniden eğitmek ve örgütlemek amacına yönelik davranışlardan vazgeçmedikçe rejime yönelik tehlike tartışmaları gündemden düşmeyecektir. Sevgili ve değerli okurlarım, bundan önceki bölümlerde demokrasinin en büyük düşmanının çoğunluk olduğunu, çünkü demokrasiyi rafa kaldıracak gücü olduğunu belirtmiştim. Türkiye'nin çok partili düzen döneminde siyasal iktidarların demokrasiyi çoğunluk diktatörlüğü bağlamında yozlaştırdıklarına dikkat çekmiştim. Mevcut demokrasimizin daha sonra yağma düzenine ve liderler oligarşisine dönüştüğünü ve yağma düzeninin son aşamasında da din istismarına dayalı bir yapıya ulaştığını anlatmaya çalıştım. İşte çoğunluk diktatörlüğü, yağmacılık, dincilik, liderler oligarşisi gibi yozlaşmalar, laiklik karşıtı akımlarda birleşiyor, bütünleşiyor, dışarıdan da desteklenerek demokrasiyi yok edecek bir boyuta ulaşıyor. Ülke yavaş yavaş bir dinci oligarşiye doğru gidiyor. Bu bölümü bu tehlikeye işaret etmek için yazdım.